Görünmez Kentler, Italo Calvino, ikinci kaset, ikinci yüz, sayfa 92. İnce Kentler 3. Armila, yarım kaldığından ya da yıkıldığından mı böyle, yoksa bu işin altında bir büyü ya da sadece bir kapris mi var bilemiyorum. Gerçek şu ki, kentin ne duvarları, ne tavanları, ne de döşemeleri var. Evlerin bulunması gereken yerlerde diklemesine yükselen, katların bulunması gereken yerlerde kollara ayrılan su borularının dışında onu kente benzetecek başka bir şey de yok. Musluk, duş, troplen ve sifonlara bağlanan bir borular ormanı. Gökyüzüne karşı birkaç lavabo ya da banyo küveti ya da diğer fayanslar dallara takılıp kalmış geçkin meyveler gibi beyaz beyaz parlıyor. Sanki su tesisatçıları işlerini bitirip duvarcı ustaları gelmeden çekip gitmişler. Ya da kurdukları dayanıklı tesisat bir felakete ya da bir depreme ya da at karıncalarının korozyonuna rağmen yaşayabilmiş. İçinde oturulduktan önce ya da sonra terk edilmiş olsun, Armila'nın ıssız bir yer olduğu söylenemez. Herhangi bir saatte borular arasından gözünü yukarı doğru kaldırdığında küvetlerde keyif çatan, boşluktaki duşlarda eğilmiş yıkanan, temizlenen veya kurulanan, kokular sürünen ya da aynada uzun saçlarını tarayan, orta boylu, ince bir veya birçok genç kadını fark etmen nadir bir şey değil. Duşlardan iplik iplik fışkıran, musluklardan akan, oraya buraya saçılan sular, süngerlerin köpükleri pırıl pırıl parlar güneşte. Şuna karar verdim sonunda. Armila'nın borularında akan sular orman ve su perilerinin yönetiminde kalmış. Yeraltı damarları boyunca yaşamaya alışkın olduklarından yeni su diyarlarına gitmek, binlerce kaynaktan fışkırmak, yeni aynalar, yeni oyunlar bulmak, suyun keyfini çıkarmanın yeni yollarını keşfetmek kolay gelmiş onlara. Kim bilir, belki de onların istilası kaçırmıştır insanları. Bir başka olasılık da şu ki, Armila insanlar tarafından bir adak gibi kurulup sularına el konmasına gücenen su perilerine gönüllerini almak için armağan edilmiş. Her ne olmuşsa olmuş. Şimdi önemli olan şu ki küçük kadınlar memnun görünüyor hayatlarından. Şarkıları duyuluyor sabahları. Kentler ve Takas 2. Büyük kent Chloe'nin sokaklarından geçen insanlar birbirini tanımaz. Birbirlerini gördüklerinde her biri diğeri için binlerce şey hayal eder. Gerçek olabilecek buluşmalar, sohbetler, sürprizler, okşamalar, ısırmalar. Ama kimse kimseyi selamlamaz. Bakışlar bir an için karşılaşır, sonra kaçırırlar kendilerini. Başka bakışlar ararlar, hiç durmazlar. Omzuna dayadığı şemsiyesini çevire çevire bir genç kız geçer. Yuvarlak kalçalarını da oynatır hafifçe. Tül peçesinin altında tedirgin gözleri ve titreyen dudaklarıyla yaşını tam olarak gösteren siyahlar giymiş bir kadın geçer. Dövmeli bir dev geçer. Bembeyaz saçlı bir delikanlı, cüce bir kadın, mercan elbiseler giymiş ikiz kız çocuklar. Bir şey gelip gider aralarında. Bir figürü diğerine bağlarken oklar, yıldızlar, üçgenler yaratan çizgilere benzer bir bakış alışverişidir bu. Bir anda bütün şekiller tükeninceye kadar sürer ve yeni kişiler girer sahneye. Boynuna zincir bağlı parsıyla kör bir adam, deve kuşu tüyünden yelpazesiyle hafif meşrep bir kadın, bıyıkları yeni terlemiş bir delikanlı, tombul, iri yarı bir kadın. Yağmurdan korunmak için bir kemerin altında tesadüfen bir araya gelenler ya da çarşıda bir tentenin altında doluşanlar ya da meydanda çalan orkestrayı dinlemek üzere duranlar arasında buluşmalar, baştan çıkarmalar, çiftleşmeler, çoğul sevişmeler tüketilir böylece. Tek kelime etmeksizin, birbirine parmağını bile değmeksizin, bakışlarını neredeyse hiç kaldırmaksızın. Kentlerin en iffetlisi Chloe'yi şehvetli bir titreme sarsalar sürekli. Eğer erkek ve kadınlar o kısacık düşlerini yaşamaya kalkışsalar, her hayal bir kovalamaca, bir aldatmaca, bir anlaşmazlık, karşıtlık ve baskı hikayesinin yaşanmaya başlayacağı bir insana dönüşür ve hayallerin atlı karıncası duruverirdi. Kentler ve Gözler 1. Eskiler, Valdrada'yı bir gölün kıyıları üstüne, birbiri üzerine binmiş veranda evler, demir korkulukları suları gören yüksek yollar yaparak kurmuşlar. Öyle ki yolcu gelirken iki kent görür. Biri göl üzerindeki doğru kent, diğeri baş aşağı bir yansıma. Bir Valdrada'da bulunan ya da yaşanan hiçbir şey yoktur ki öteki Valdrada'da yenilenmesin. Zira kent her noktasının kendi aynasında yansıyacağı biçimde kurulmuş. Böylece aşağıda, sudaki Valdrada, göl üzerinde yükselen bina cephelerinin fuga ve kabartmalarını içermekle kalmıyor, tavanları, döşemeleri, koridor derinlikleri, dolap aynalarıyla odaları da içeriyor. Valdrada sakinleri yaptıkları her hareketin, hareketin kendisinin ve onun imgelerin özel soyluluğuna bürünen yansımalı imgesinin bir bütün oluşturduğunu bilirler. Ve bu bilinç kendilerini bir an bile rastlantı ve unutuşa bırakmamalarını sağlar. Aşıkların ten tene çıplak gövdeleriyle kıvranırken birbirlerinden daha çok zevk almak için nasıl durmaları gerektiğini aramalarında, katillerin boyundaki siyah damarlara bıçağı soktuklarında kıvamlı kan ne denli taşarsa tendonlar arasında kayan çeliği o denli derinlere gömmelerinde önemli olan, onların çiftleşmeleri ya da birbirlerini öldürmelerinden çok, kendi berrak ve soğuk imgelerinin aynada çiftleşmeleri ya da birbirlerini aynada öldürmeleridir. Bazen şeyler değerini büyütür, bazen yatsır ayna. Aynanın yüzeyindeki değerli görünen her şey yansımaya dayanamaz. Bu ikiz kentler aynı değildir. Çünkü Valdrada'da bulunan ve yapılan hiçbir şey simetrik değil. Her yüze ve her harekete aynadan tüm ayrıntısıyla baş aşağı bir yüz ve baş aşağı bir hareket cevap verir. İki Valdrada birbirleri için yaşarlar. Hep göz gözedirler ama sevmezler birbirlerini. Düşünde bir kent gördü Yüce Han. Marco Polo'ya anlatıyor. Gölgede kuzeye açık bir liman. Doklar duvarlarına çarpan siyah suların üzerinde yükseliyor. Yosun kaplı kaygan taş merdivenler iniyor suya. Katran sıvanmış halen bağlı kayıklar rıhtımda aileleriyle ağır ağır vedalaşan yolcuları bekliyor. Veda sahneleri sessizlik içinde geçiyor. Gözyaşı var sadece. Hava soğuk, herkesin başında şallar var. Kürekçinin çağrısı son veriyor oyanmalarına. Yolcu soğuktan büzüşmüş Pruva'da, geride kalanlar kalabalığına bakarak uzaklaşıyor. Daha şimdiden seçilmez oldu hatları kıyıdan. Sandal demirlemiş bir gemiye yanaşıyor, küçülmüş bir figür tırmanıyor merdiveni, sonra kayboluyor. Loka deliğini sıyıran paslı zincirin gıcırtısı duyuluyor. Geride kalanlar burnu dönünceye dek gemiyi izleyebilmek için rıhtımdaki kayalığın üstündeler. Büyük duvarlara dayanmışlar. Beyaz bir bez parçası sallıyorlar son kez. Hemen yola çık der Marco'ya Han. Bütün kıyıları ara ve bul bu kenti. Sonra dön ve rüyam gerçeğe uyuyor mu söyle bana. Bağışla beni efendimiz. Er geç o rıhtıma çıkacağım kuşkusuz der Marco. Ama dönüp sana anlatamayacağım onu. Böyle bir kent var. Ve de basit bir sırrı var. Yalnız gidişleri bilir, dönüşleri bilmez. 4. Piposu'nun amber sapına sıkı sıkıya yapışmış dudakları, ametist yakalığına dayanmış sakalı, ipek terliklerinin içinde sinirle kasılmış baş parmaklarıyla Kubilay Han, tepki vermeksizin dinliyordu Marco Polo'nun anlattıklarını. Yüreğine ağır bir hüzün bulutunun indiği gecelerden biriydi. Senin kentlerinin hiçbiri yok. Belki de hiç olmadılar. Artık olmayacakları da kesin. Neden eğleniyorsun bu avutucu masallarla? İmparatorluğumun bataklıktaki bir ceset gibi çürüdüğünü ve bataklığın gagasıyla onu dedikleyen kargalara, kirli sularıyla beslenen sazlara hastalığını bulaştırdığını zaten biliyorum ben. Neden bunlardan söz etmiyorsun bana? Neden yalan söylüyorsun Tatarların imparatoruna, yabancı? Polo, hükümdar böyle keyifsiz olduğunda ne yapması gerektiğini biliyordu. Evet, imparatorluk hasta ve işin kötüsü yaralarına alışmaya çalışıyor. Benim yolculuklarımın amacı şu, zar zor da olsa hala seçilebilecek mutluluk izlerini tarayarak mutluluğun kıtlığını saptıyorum. Etrafında ne kadar karanlık var bunu bilmek istiyorsan gözlerini kısıp uzak, zayıf ışıklara bakmalısın. Kimi zaman da coşku nöbetlerine tutuluyordu Han. Yastıklar üzerinde doğruluyor, ayakları altına serili halıları koca adımlarla arşınlıyor, sedir ağaçlarına asılı fenerlerin aydınlattığı geniş saray bahçelerine sarnılı gözlerle hükmetmek için gidip terasların korkuluklarına dayanıyordu. Biliyorum ben diyordu. Benim imparatorluğumun ana maddesi kristal aslında ve moleküllerini kusursuz bir biçime ayarlıyor. Kaynayan elementlerin ortasında nefis, sert mi sert bir elmas biçimleniyor. Zengin kesimli, saydam, devasa bir dağ. Senin yolculuk izlenimlerin neden bu önüne geçilmez süreci yakalayamıyor da moral bozucu görüntülere takılıyor? Neden önemsiz hüzünlere kapılıyorsun? Yazgısının büyüklüğünü neden gizliyorsun imparatordan? Ve Marco, senin bir tek işaretinle hanım, benzersiz ve son kent lekesiz surlarını yükseltirken ben, onu yer açmak için yok olan ve bir daha asla kurulamayacak, asla hatırlanamayacak diğer olası kentlerin küllerini topluyorum. Ancak hiçbir değerli taşın telafi edemeyeceği mutsuzluk arttığını anlarsan, elmasın sonuçta kaç karata ulaşması gerektiğini hesaplayabilirsin. Yoksa hesapların daha baştan yanlış olacaktır. Kentler ve göstergeler 5. Onu betimleyen söylemle asla karıştırılmamalı bir kent. Kimse bunu senden iyi bilemez Bilge Kubilay. Gene de bu ikisi arasında bir ilişki vardır. Eğer sana üretimi ve kazancıyla zengin kent Olivia'dan söz ediyorsam, kentin refahını anlatmak için yapabileceğim tek şey çift kemerli pencere önlerindeki ipek püsküllü minderler serpiştirilmiş sedirleriyle telkari saraylardan söz etmek, bir avlunun kafesli kapısı ardında uzanan, üzerinde beyaz bir tavus kuşunun kuyruğunu açtığı çimenliği döner su füskiyeleri suluyor. Ama sen bu konuşmadan Olivia'yı evlerin duvarlarına yapışan bir kurum ve yağ bulutunun sardığını, kalabalık yollarda manevra yapan römorkların yayaları duvara sıkıştırıp ezdiğini hemen anlarsın. Kent sakinlerinin çalışkanlığından söz etmem gerektiğinde, deri kokan eğerci dükkanlarından, rafya kilim dokurken çene çalan kadınlardan, çağlayan sularıyla değirmen kanatlarını döndüren asma kanallardan söz ederim. Oysa bu sözlerin senin aydın bilincine çağrıştırdığı imge, her vardiya için belirlenmiş mesai süresinde binlerce elin binlerce kez yinelediği, frezelin dişlerini nesneyi tutan bileziğe yakıştıran harekettir. Olivia'nın ruhunun özgür bir yaşam ve incelmiş bir uygarlığa nasıl yatkın olduğunu anlatmam gerektiğinde, geceleri yeşil bir nehir ağzının kıyıları boyunca ışıklandırılmış kanolarda şarkı söyleyerek gezinen hanımefendilerden söz ederim sana. Ama bütün bunlar yalnızca sana, kentin diğer mahallelerinde her gece uyur gezer gibi dizi dizi karaya çıkan erkek ve kadınların arasında, karanlıkta kahkahadan kırılarak daima bir şaka ve alay tufanı başlatan birinin varlığını anımsatmak içindir. Şunu bilmiyorsun belki. Olivia'dan başka türlü söz etmem olanaksız. Çift kemerli pencereleriyle, tavus kuşları, eğerci dükkanları ve kilim dokuyanlarıyla, kanoları ve nehir ağızlarıyla bir Olivia gerçekten var olsaydı, sineklerin yuvalandığı sefil, kara bir delik olurdu ve onu sana anlatmak için kurum, tekerlek gıcırtıları, yeknesak hareketler, alay gibi mecazlara başvurmak zorunda kalırdım ben. Yalan sözlerde değil, şeylerdedir. İnce Kentler 4. Sofronia iki yarım kentten oluşuyor. Birinde iki büyük kamburuyla sekiz çizen raylar üzerinde inip çıkan ölüm treni, zincirlerin döndürdüğü atlı karınca, dönme dolap, yer çekimine meydan okuyan motorlar üzerine kapanmış ölüm motosikletçileri, tepesinden trapez salkımı sallanan sirk çadırının kubbesi var. Diğer yarım kent, bankası, fabrikaları, büyük binaları, mezbahası, okulu ve geri kalan tüm şeyleriyle taş, mermer ve çimentodan. Yarım kentlerin birisi sabit, diğeri geçici ve süresi dolduğunda çivilerini söküp parça parça ayırarak başka bir yarım kentin boş alanlarında kurulmuş. Böylece her yıl bir gün geliyor, amele mermer alınlıkları söküyor, taş duvarları ve çimento pilonları indiriyor, bakanlığı, anıtı, dokları, petrol rafinerisini, hastaneyi söküyor, römorklara yüklüyor, bir meydandan diğerine her yıl izlediği yolu izliyor. Atış pavyonları, atlı karıncaları, ölüm treninin baş aşağı vagonuna asılmış bir çığlıkla yarım Sofronia kalıyor burada ve kervanın dönmesi, yaşamın tekrar başlaması için beklemesi gereken kaç gün, kaç ay var saymaya başlıyor. Kentler ve Takas 3. Başkenti Ötropya olan topraklara girdiğinde yolcu, geniş ve dalga dalga bir yaylaya dağılmış, aynı büyüklükte pek de farklı olmayan bir değil birçok kent görür. Ötropya bunlardan biri değildir. Bu kentlerin tümü birlikte Ötropya'dır. Yalnız bir tanesinde oturulur, diğerleri boştur. Sıraya bindirilmiş bu. Nasıl anlatayım? Ötropya sakinleri üzerlerinde müthiş bir yorgunluk hissettiklerinde ve kimsenin artık mesleğine, akrabalarına, evine ve sokağına, borçlarına, selamlanacak ya da selamladığı kişilere katlanamadığı gün, kentin tüm nüfusu boş ve yeni gibi orada onları bekleyen, herkesin değişik bir meslek, değişik bir eş bulacağı, pencereyi açtığında değişik bir manzara göreceği, akşamları vaktini başka şeyler, başka arkadaşlıklar, başka dedikodularla geçireceği komşu kente yerleşmeye karar verirler. Genel görünüşü ya da eğimi, su yolları ya da rüzgarları açısından biri ötekinden biraz farklı görünen kentler arasında taşına kadar yinelenir böylece yaşamları. Toplum yapıları çok büyük refah ve yetki farklılıkları üzerine kurulmadığından bir işlevden diğerine geçiş neredeyse sarsıntısız olur. Çeşitliliği sağlayan değişik işlerin çokluğudur. Öyle ki birinin yaşamı süresince daha önce kendisinin olmuş bir mesleğe döndüğü nadiren görülür. Böylece kent farksız bir yaşamı, kendi satranç tahtasının boş kareleri içerisinde bir aşağı bir yukarı yer değiştirerek yineler. Kent sakinleri aynı sahneleri değişik oyuncularla oynar bu kez. Vurguları değiştirerek aynı fıkraları anlatır. Ağızlarını aynı esnemelerle açarlar alabildiğine. İmparatorluğun bütün kentleri arasında hep kendine benzer kalan tek kent Ötropya. Maymun iştahların tanrısı Merkür, kutsal saydığı kent için bu anlaşılmaz mucizeyi düşünmüş. Kentler ve Gözler 2. Zemrude kentine biçim veren, ona bakan kişinin keyifli ya da keyifsiz olmasıdır. Kentten burnun ıslığının arkasına takılmış, ıslık çalarak geçersen aşağıdan yukarıya tanırsın onu. Pencere önleri, uçuşan perdeler, fıskiyeler. Eğer çenen göğsünde tırnaklarını avuçlarına geçirmiş yürüyorsan, bakışların yere, yol kenarında akan sulara, kanalizasyon kapaklarına, balık kılçıklarına, kağıtlara takılır kalır. Kentin hangi yanının diğerinden daha gerçek olduğunu bilemezsin. Oysa yukarı Zemrude'yi en çok konuşanlar, her gün aynı sokakların aynı yerlerini geçip her sabah bir önceki günün moral bozukluğunu duvar diplerine sıvanmış bularak, aşağı Zemrude'ye gitgide batarken onu hatırlayanlardır. Ergeç bir gün gelir, hepimiz bakışlarımızı yağmur olukları boyunca yukarıdan aşağıya indiririz ve sokak taşlarından hiç ayıramayız bir daha. Bunun tersi de olmaz değil ama daha seyrek. Bu yüzden Zemrude sokaklarını artık yerin altına inen, kilerleri, temelleri, kuyuları bulup çıkaran gözlerle dolaşmayı sürdürürüz. Kentler ve Ad 1. Kent sakinlerinin öteden beri anlatıp durdukları şeyler dışında pek az şey söyleyebilirim sana Aliora hakkında. Deyimleşmiş bir dizi erdem, bir o kadar deyimleşmiş kusur, birkaç tuhaflık, kurallar için yaşayan birkaç huysuz insan. Hakikati söylediklerini kabul etmememiz için hiçbir neden bulunmayan eski gözlemciler, eminim kendi zamanlarına ait birçok kentin niteliklerinden hareketle Aliora'ya çeşitli kalıcı ve çeşitliliği içinde uyumlu nitelik vermişler. Konuşulan Aliora'da, görünen Aliora'da, o günden beri pek değişmemiş olabilir. Ama garip olan, sıradan, tuhaf olan normal olmuş ve erdemlerle kusurlar değişik düzendeki bir erdem ve kusur konçertosuna değerlerini ya da onursuzluklarını yitirmişler. Bu durumda Aliora ile ilgili söylenen hiçbir şey gerçek olmuyor. Orada yaşayarak varılacak gelişigüzel yargıların doğruluk derecesi çok düşük olmakla birlikte gene de sağlam ve toplu bir kent imgesi çıkarılabilir bütün bunlardan insan. Sonuç şu. Konuşulan kent var olmak için gerekli olandan çok daha fazlasına sahipken, onun yerinde var olan kent onun kadar var olamıyor. Demek ki Aliora'yı gördüğüm ve yaşadığım kadarıyla anlatmaya kalksam, sana solmuş, hiçbir niteliği olmayan, oraya öylesine kurulmuş bir kentten söz etmem gerekecek. Bu da doğru olmazdı. Bazı saatlerde, sokakların bazı kısımlarında, hiçbir şeyle karıştırılamayacak kadar özel, nadir, hatta olağanüstü bir şeyin kuşkusunun açıldığını görürsün önünde. Nedir bilmek istersin. Ama şimdiye dek Aliora için söylenmiş şeyler hapseder sözcükleri ve söylemeye değil tekrar etmeye zorlar seni. Bu yüzden kent sakinleri yalnızca Aliora adı üzerinde büyüyen bir Aliora'da yaşadıklarını sanırlar hep ve toprakta büyüyen Aliora'yı fark etmezler. Bu iki kenti belleğinde ayrı tutmayı isteyen ben de sonuçta bir tek Aliora'dan söz etmek zorunda kalırım sana. Çünkü ötekinin anısı o anıyı sabitleştirecek sözcüklerin yokluğunda dağılıp gitti. Bundan böyle kentleri ben anlatacağım sana demişti Han. Bunlar gerçekten var mı? Sen de onu araştıracaksın yolculuklarında. Oysa Marco Polo'nun gidip gördüğü kentler imparatorun düşündüklerinden daima farklıydı. Gene de bütün olası kentleri çıkarabileceğim bir model kent yarattım ben kafamda dedi Kubilay. Normlara uygun olan her şey var içinde. Var olan kentler normlardan derece derece uzaklaştıklarından norma göre ayrık olabilecek her şeyi öngörüp bunların olası bileşimlerini hesaplamak yetiyor bana. Ben de diğer bütün kentleri kendisinden çıkarabileceğim bir model kent düşündüm diye cevap verdi Marco Polo. Sadece ayrıklardan, yasaklardan, zıtlık, tutarsızlık ve saçmalardan oluşan bir kent. Var olma olasılığı en düşük olanlar eğer böyle kentlerse anormal ögelerin sayısı azaltılarak kentin gerçekten var olma olasılıkları artırılabilir. Bu durumda benim yapmam gereken ayrıkları modelimden çıkarmak ama hangi sırayı izlersem izleyeyim gene de ayrıklık yolunda var olan kentlerden birinin karşısında bulurum kendimi. Ama belli bir noktanın ötesinde zorlayamam bu işlemi. Gerçek olamayacak kadar gerçeğe benzer kentler bulurum sonra. 5. Yüce Han yüksek korkuluklara dayanmış, imparatorluğun büyüyüşünü seyrediyor. Zapt edilen toprakları içine alarak sınır çizgileri genişlemişti önce. Ama ilerleyen askerler yarı ıssız bölgelere, kırık dökük kulübeleriyle yoksul köylere, pirincin büyümeyi reddettiği tarlalara, sıska halklara, kurumaya yüz tutmuş nehirlere, kamışlara rastlıyordu. İmparatorluğum dışa doğru çok büyüdü. İçeride büyümesinin zamanı geldi artık diye düşünüyordu Han ve kabuğunu zorlayan olgun meyvelerle, nar ağaçlarının doldurduğu bahçeleri, yağları damlayarak şişte kızaran yaban öküzlerini, yamaçlarda heyranlarla yüzeye çıkmış altın parçalarıyla parıldayan maden damarlarını düşünüyordu. Bollukla geçen mevsimler buğday ambarlarını tıka basa doldurmuştu. Kabaran nehirler saray ve tapınakların bronz çatılarını taşıyacak kütükleri sürüklemişti. Esir kervanlarını serpantin dağlarını kıtanın bir ucundan ötekine taşımıştı. Yüce Han tüm ağırlıklarıyla dünyanın ve insanlığın üstüne çökmüş kentlerle kaplı, zenginlik ve tıkanıklıkla yüklü, süs ve görevlerle tıkış tıkış, mekanizma ve hiyerarşi ile karma karışık, şiş, gergin ve ağır imparatorluğunu seyrediyor. İmparatorluğu böyle pestil gibi ezen kendi ağırlığı diye düşünüyor Kubilay ve uçurtmalar gibi hafif kentler, dantel gibi delikli kentler, cibinlikler gibi saydam kentler, yaprak damarlarına, el çizgilerine benzer nervür kentler, opak, aldatıcı kalınlıkları içinden bakıldığında görülen telkari kentler giriyor artık rüyalarına. Bu geceki rüyamı anlatayım sana diyor Marco'ya. Meteor taşları ve kaya kitleleri saçılmış düz ve sarı bir toprak alanın ortasında konik ve piramit çatılardan oluşan bir kentin ince uzun çan kuleleri ve bütün doruklarıyla yükseldiğini görüyorum uzakta. Sivri doruklar, ayın yolculuğu sırasında sırayla her birinin üzerine durabileceği ya da vinçlerin kablolarına asılıp sallanabileceği şekilde yapılmıştı. Düşünde gördüğün kent, Lagos dedi Polo. Gecenin semasında ayın molaları için birer davetiye gibi duran dorukları, kent sakinleri, ay kentteki her şeye büyüme, durmadan büyüme şansı versin diye düşünmüşler. Senin bilmediğin bir şey var diye ekledi Han. Duyduğu minnet borcuyla ay, Lagos kentine çok ender bir ayrıcalık tanımış. Hafiflikte büyümek. İnce kentler 5. İnanmaya hazırsanız ne iyi. Örümcek ağı kent Otavya'nın nasıl olduğunu anlatacağım. İki sarp dağ arasında bir uçurum var. Kent boşlukta duruyor. Bir doruktan ötekine halatlar, zincirler ve tahta köprülerle bağlanmış. Küçük tahta traversler üzerine boşluklara basmamaya dikkat ederek yürüyor insan ya da kenevir ilmiklere tutunuyor. Aşağıda yüzlerce, binlerce metre hiçbir şey yok. Birkaç bulut geçiyor, uçurumun dibi zar zor seçiliyor. Kentin temeli bu. Geçit ve destek gibi kullanılan bir ağ. Geri kalan her şey yukarıya yükseleceği yerde aşağıya sarkıyor. İp merdivenler, hamaklar, çuval evler, vestiyerler, küçük teknelere benzeyen teraslar, su mataraları, gaz lambaları, kebap şişleri, sicimlere bağlı sepetler, yük asansörleri, duşlar, trapezler, oyun çemberleri, telefelikler, avizeler, sarkan yapraklarıyla çiçek saksıları. Otavya sakinlerinin boşluğa asılı yaşamları diğer kentlerdekine oranla çok daha güvenli. Herkes biliyor ki ağ daha fazlasını taşımayacak. Kentler ve takas 4. Ersilya'da oturanlar, kentin yaşamını ayakta tutan bağları belirlemek için evlerin köşeleri arasına, renkleri akrabalık, takas, otorite, temsil ilişkilerine göre değişen, beyaz veya siyah veya gri veya siyah beyaz ipler gererler. İpler artık aralarından geçilemeyecek kadar çoğaldığında çekip giderler. Evler parça parça sökülür, ipler ve dayanakları kalır yalnızca. Ersilya'yı terk edenler tüm eşyalarıyla konakladıkları bir tepenin eteğinden ovada yükselen kazık ve ip kargaşasına bakarlar. Ersilya kenti hala odur, diğerleri ise bir hiç. Ersilya'yı başka yerde yeniden kurarlar. Eskisinden daha karmaşık olmakla birlikte kurallara daha uygun olmasını istedikleri aynı şeyi dokurlar iplerle. Sonra onu da terk eder, kendilerini ve evleri daha da uzaklara taşırlar. İşte bu yüzden Ersilya topraklarından geçerken dayanıksız duvarları yıkılmış, rüzgarın savurduğu ölü kemiklerden yoksun, terk edilmiş kent kalıntıları görürsün. Bir biçim arayan, karma karışık ilişkilerin örümcek ağları. Kentler ve Gözler 3. Koruluklar içinde 7 gün yürüyüp Bauchi'ye giden kişi onu göremez, oysa gelmiştir. Birbirinden oldukça uzakta, yerden yükselen ve bulutların üzerinde gözden kaybolan ince direkler taşır kenti. Yukarıya merdivenlerle çıkılır. Yerde nadiren görülür bağışı sakinleri. Gerekli her şey vardır yukarıda. Bu yüzden aşağı inmemeyi yeğlerler. Dayandığı o uzun flamingo bacakları ve aydınlık günlerde yaprakların üzerine düşen köşeli, dantel bir gölgenin dışında kente ait hiçbir şey değmez yere. Bağışı sakinleriyle ilgili 3 varsayım var. Dünyadan nefret ettikleri ya da onu her türlü temastan kaçınacak kadar saydıkları, dünyayı kendilerinden önceki haliyle sevdikleri ve de dürbün ve teleskoplarını aşağıya çevirip kendi yokluklarını hayranlıkla seyrederek tek tek her yaprağı, her taşı, her karıncasıyla bıkıp usanmadan onu inceledikleri. Kentler ve ad 2. Leandra'yı iki cins tanrı korur. İki cins de o kadar küçüktür ki gözle görülemez. Sayıları o kadar çoktur ki sayılamaz. Cinslerden biri evlerin kapıları üstünde, içeride vestiyer ve şemsiyeliklere yakın yerlerde yaşar. Taşınmalarda aileleri izler ve anahtar tesliminde hemen yeni evlerine yerleşir. Diğer cins mutfaklarda yaşar. Daha çok kapkacak altlarında, şömine kapaklarında ya da süpürgenin durduğu köşelerde saklanır. Evin bir parçasıdırlar. O evde yaşayan aile çekip gittiklerinde yeni kiracılarla kalırlar. Belki de o ev daha ortada bile yokken onlar boş arsaların otları arasında paslı bir konserve kutusunun içinde saklı oradaydılar. Evin yıkıldığını, yerine 50 ailelik dev bir blok kurulduğunu düşünelim. O kadar dairenin bir o kadar mutfağında çoğalmış bulursunuz onları. Bu iki cinsi birbirinden ayırmak için birine penatlar, diğerine larlar diyelim isterseniz. Eski Roma inanışında aile ve çocuk tanrıları. Aynı ev içinde larların ille de larlarla, penatların penatlarla olmaları gerekmez. Birbirleriyle görüşürler. Duvar çıkıntıları, radyatör boruları üzerine birlikte dolaşırlar. Aile sorunlarını hakkında görüşlerini bildirirler. Kolayca kavga ederler ama yıllar boyu iyi anlaştıkları da görünmez değil. Hepsini yan yana görseniz hangisi biri hangisi öteki ayırt edemezsiniz. Larlar kendi duvarları arasından farklı yerlerden gelmiş, alışkanlıkları farklı nice penatların gelip geçtiğini gördüler kaç kez. Penatların kaderi, görkemini yitirmiş zengin evlerin kendini beğenmiş larları ya da yoksul evlerin kimseye güvenmeyen alıngan larları ve dirsek dirseğe yaşayacakları bir yer bulabilmek. Leander'ın gerçek özü sonsuz bir tartışma konusu. Penatlar geçen yıl gelmiş olsalar da kentin ruhunun kendileri olduğuna ve göç ettiklerinde Leander'ı birlikte götüreceklerine inanıyorlar. Larlar ise penatları gelip geçici, izansız, davetsiz misafirler gibi görüyorlar. Kentteki her şeye biçimini veren, bu yabancılar gelmeden önce de burada olan ve herkes gittiğinde gene burada kalacak gerçek Leandra onların. İki cinsin ortak yanı şu. Aile içinde ve kentte olan biten ne varsa hepsi hakkında söyleyecek bir laf bulurlar hemen. Penatlar yaşlıları, büyük dedeleri, büyük teyzeleri eski aileyi gündeme getirirler. Larlar da penatlar mahvetmeden önce ortalık nasıldı bunu yad ederler. Ancak bu demek değildir ki sadece anılarla avunurlar. Çocuklar büyüyünce ne olacaklar, penatlar? Şu ev ya da şu bölge iyi ellere düşse nasıl olurdu, larlar? Konusunda plan yaparlar. Özellikle gece vakti biraz kulak kabartırsan, Leandra'nın evlerinde hepsinin fısır fısır konuştuğunu, sürekli bir laf yarışında birbirlerine taşlamalar, oflamalar, puflamalar, alaycı kahkahacıklar yolladıklarını duyarsın. Kentler ve Ölüler 1. Melania'da kent meydanına her girdiğinde bir diyaloğun ortasında bulur insan kendisini. Palavracı asker ve asalak, bir kapıdan çıkarken müsrif oğlan ve yosma ile karşılaşır ya da çöp çatana bir not götürmeye giden aptal köle, kapı önünde tatlı kızına son uyarılarını yapan hasis babanın sözünü keser. Melania'ya yıllar sonra döndüğünde aynı diyaloğun sürdüğünü görürsün. Bu arada asalak, çöp çatan, hasis baba ölmüştür. Onların yerini palavracı asker, tatlı kız, aptal köle almış ancak onlar da sırası geldiğinde yerlerini iki yüzlüye, sırdaşa ve müneccime bırakmıştır. Melania halkı yenilenir. Konuşmacılar birer birer ölür ve bu arada kendi sıraları geldiğinde şu ya da bu rolde, diyalogda yerlerini alacak olanlar doğar. Birisi rol değiştirdiğinde veya meydanı ebediyen terk ettiğinde ya da meydana ilk kez girdiğinde bütün roller yeniden dağıtılıncaya kadar sürecek zincirleme değişiklikler başlar. Ancak bu arada hiçbiri bir önceki sahnede kullandığı ses ve sözleri aynen korumasa da şakacı hizmetçi, öfkeli ihtiyara laf yetiştirmeyi sürdürür. Tefeci mirastan mahrum kalan genci durmadan izler, dadı, üvey kızı hiç durmadan avutur. Bazen tek bir konuşmacının aynı anda iki ya da daha çok rolü üstlendiği olur. Zorba, hayırsever, ulak. Bazen de bir rol ikiye bölünür. Durmadan çoğalır. Yüzlerce binlerce Melania sakinine verilir. 200'lüye 3000, hovardaya 30.000, her şeyini yitirmiş saygı bekleyen kral oğullarına 100.000. Zamanla roller de artık eski rollerin tıpatıp aynısı değildir. Aslında rollerin entrika ve ani sürpriz teknikleriyle geliştirdikleri aksiyon, düğüm iyice içinden çıkılmaz, engeller çoğalmış göründüğünde bile giderek yaklaşmayı sürdürdüğü bir çözüme ulaşır sonunda. Bunu izleyen dakikalarda meydana bakan biri diyaloğun her perdede değiştiğini anlar. Ancak Melanyalıların yaşamı bunu fark edemeyecek kadar kısadır. Marco Polo tek tek her taşıyla bir köprüyü anlatıyor. Peki köprüyü taşıyan taş hangisi diye sorar Kubilay Han. Köprüyü taşıyan şu taş ya da bu taş değil, taşların oluşturduğu kemerin kavsi der Marco. Kubilay Han sessiz kalır bir süre, düşünür, sonra ekler. Neden taşları anlatıp duruyorsun bana? Beni ilgilendiren tek şey var, o da kemer. Marco cevap verir. Taşlar yoksa kemer de yoktur. 6. Kubilay Han, yüzüklerle bezenmiş elini saltanat kayığının ipek seyabanından dışarı uzatmış, kanallar üzerinde kemerlenen köprüleri, mermer eşikleri sulara gömülü görkemli binaları, uzun küreklerin yol verdiği hafif teknelerin zikzaklar çizerek gidip gelişlerini, pazarların kurulduğu meydanlarda sepetler dolusu sebzeyi boşaltan mavnaları, balkonları, taraçaları, kubbeleri, çan kulelerini, lagünün kurşuni yüzünde zümrüt gibi parlayan adaların bahçelerini gösteriyor ve soruyordu Marco Polo'ya. Buna benzer bir kent gördüğün oldu mu hiç? İmparator hatırlı yabancının eşliğinde tahtını yitirmiş hanedanların eski başkenti Quinsay'ı, Yüce Han'ın tacına iliştirilmiş en son inciyi ziyaret etmekteydi. Hayır efendimiz dedi Marco. Böyle bir kentin varlığını hayal dahi edemezdim. İmparator gözlerinin içine bakmaya çalıştı. Yabancı kaçırdı bakışlarını. Kubilay gün boyu sessiz kaldı. Gün battıktan sonra Marco Polo sarayın teraslarında yolculuklarının sonuçlarını aktardı hükümdara. Yüce Han'ın yarı kapalı gözlerle büyük keyif alarak dinlediği bu hikayelerle gecelerini geçirmesi, sonra da ilk esnemesiyle birlikte uşaklara imparatorluk uyku bölmesine dek hükümdara eşlik edecek meşaleleri yakmalarını emretmesi bir alışkanlık haline gelmişti. Ne var ki Kubilay bu kez yorgunluğa yenilmeye pek niyetli görünmüyordu. Bir kent daha anlat bana diye tutturdu. İnsan oradan yola çıkar, doğu ve kuzey doğu rüzgarlar arasında 3 gün at koşturur diye yeniden anlatmaya başlıyor. Bir sürü diyarın adını, görenek ve mallarını sıralıyordu Marco. Dağarcığı tükenecek gibi değildi ama bu kez pes eden o oldu. Şafak sökmüştü ki, efendimiz, bildiğim kentlerin hepsini anlattım sana, dedi. Hiç sözünü etmediğim bir kent kaldı. Marco Polo başını eğdi. Venedik, dedi Han. Marco gülümsedi. Bunca zaman ne anlattım sanıyorsun ki sana? İmparator istifini bozmadı. Hiç duymadım oysa adını andığını. Ve Polo, ne zaman bir kent anlatsam, Venedik'le ilgili bir şeyler söylüyorum. Sana başka kentleri sorduğumda onları anlatmanı isterim. Venedik'i sorduğumda da Venedik'i. Diğer kentleri anlamak, farklılığını kavramak istiyorsam gizli bir kentten yola çıkmak zorundayım. Benim için bu Venedik. Öyleyse yolculuklarına ilgili her hikaye yola çıktığın yerlerden başlatmalı, Venedik'e olduğu gibi her şeyiyle ondan hatırladığın hiçbir şeyi anlatmaksızın anlatmalısın. Gölün yüzeyi belli belirsiz kırışmıştı. Sungların antik sarayının bakır aksi suda parça parça kırılıyor, yüzen yapraklar gibi parıldıyordu. Belleğin imgeleri bir kez dile vurulup sözlerle sabitleşti mi silinip gider, dedi Polo. Belki de Venedik'i kaybetmekten, konuşarak onu bir çırpıda kaybetmekten korkuyorum. Kim bilir, başka kentlerden konuşurken azar azar onu kaybettim bile. Kentler ve takas 5. Su kenti Smeraldina'da biri alttan biri üstten geçerek yer yer birbirini kesen bir kanal ve bir sokak ağı var. Bir yerden bir yere gitmek istediğinde karayolu ile kayık arası daima bir seçim yapabilir insan. Smeraldina'da iki nokta arasında en kısa hat düz değil de kıvrım kıvrım yan sokaklara bölünen bir zikzak olduğundan her geçenin önünde açılan sokaklar bir değil birçok ve yolculuğunu kayık toprak arası, sudan karaya çıkarak ve sonra tekrar bir kayığa atlayarak yapanlar için daha da çoğalıyor bu sokaklar. İşte bu yüzden Smeraldina sakinleri her gün aynı yolları tepmenin verdiği sıkıntıyı bilmez. İşin güzel tarafı, geçitler ağının tek bir yüksekliği izlemeyip merdivenler, baş kemerler ve asma yollar boyunca alçala yüksele ilerlemesi. Yerden ya da yukarıdan geçen çeşitli sokak bölümlerinin bazı kısımlarını birleştiren her kent sakini, kendisini aynı yerlere götürecek yeni bir güzergah bulma oyununu oynar her gün. Smeraldina'daki en tek düze, en dürgün yaşamlar kendilerini yinelemeden geçer. Her yerde olduğu gibi burada da en çok kısıtlananlar gizil ve maceralı yaşamlardır. Smeraldina'nın kedileri, hırsızları, gizli aşıkları en yüksek, en kesintili sokakları kullanırlar. Bir çatıdan diğerine zıplar, taraçalardan verandalara iner, akrobat adamlarıyla çörtenleri dolaşırlar. Daha aşağıda, lağımların karanlığında fareler, biri diğerinin kuyruğunda, suikastçı ve kaçakçıların yanı sıra koşarlar. Menhol kapaklarından, gerizlerden kafalarını uzatır, duvar içlerindeki gizli tünellerde ve çıkmaz sokaklarda kayarlar. Bir delikten diğerine peynir kabukları, yasak mallar, barut fıçıları sürükleyerek kentin bir bisiklet tekerinin tellerine benzeyen yeraltı dehlizleriyle delik deşik olmuş tok gövdesi boyunca gidip gelirler. Bir Smeraldina haritası, kuru ve ıslak, açık ve gizli bütün yolları, çeşitli renkte mürekkeple işaretlenmiş olarak göstermeli. Oysa çatıların üzerinde havayı yararak kesen, gergin kanatlarıyla görünmez paraboller çizerek alçalan, bir sivrisineği yutmak için ok gibi dalan ve döne döne çan kulesinin ucunu sıyırarak yine yükselen, havada çizdiği patikaların her noktasından kentin her noktasına hakim olan kırlangıçların yollarını kağıt üzerinde göstermek çok daha zordur. Kentler ve Gözler 4. Filide'ye geldiğinde kanalların üzerinde binbir türlü köprü görür keyiflenirsin. Kavisli köprüler, üstü kapalı, kirişli köprüler, dubalı, parapetleri işlemeli asma köprüler. Ne çok çeşitli pencere bakar sokaklarına. Çift kanatlı kemerli pencereler, dar ve sivri kafesli pencereler, konik, üstlerinde ay pencere ya da gül pencere olanlar, ne çok çeşidi vardır yer döşemelerinin. İri çakıllar, büyük karo taşlar, parke taşlar, küçük taşlar, beyaz mavi seramik levhalar. Kent her noktasında sürprizler sunar bakanlara. Kale duvarlarından bir kaperi dalı sallanır. Bir rafta üç kraliçe heykeli, tepesine üç soğancık oturtulmuş bir soğan kubbe. Kenti yalnızca bakışınla şöyle bir okşayıp ayrılmak zorundaysan, Filide'ye her gün gözleri önünde bulan ve sahip olduğu şeyleri görmeyi bir türlü bitiremeyenlere ne mutlu diye bağırırsın hayıflanarak. Oysa Filide'de durup ömrünün geri kalan günlerini orada geçirdiğinde olur. Çok geçmeden solar kent. Gül pencereler, raflardaki heykeller, kubbeler yok olur. Bütün Filideliler gibi sen de bir sokaktan ötekine zikzak hatları çizersin. Güneşli yerleri gölgeliklerden ayırırsın. Burada bir kapı, orada bir merdiven, sepetini dayayabileceğin bir sıra, dikkat etmezsen ayağının tökezleyeceği bir çukur. Bunlar dışında her şey görünmez olur kentte. Filide, boşlukta duran noktalar arasında güzergahların, o alacaklının gişesini teğet geçerek, o tüccarın kepengine ulaşmak için seçilecek en kısa yolun çizdirildiği boş bir mekandır. Adımların, gözlerin dışında değil içinde kalan, unutulmuş, silinmiş şeylerin peşindedir artık. İki kemer altından birisi sana hep daha çekici geliyorsa bu, işli geniş kollu elbisesiyle genç bir kız, 30 yıl önce o kemerin altında geçiyordu diyedir. Ya da bugün nerede olduğunu artık anımsayamadığın tıpkı o kemer altı gibi günün belli bir saatinde ışık aldığı içindir yalnızca. Milyonlarca göz yukarı kalkar. Boş bir sayfaya bakıyormuş gibi pencerelere, köprülere, kapari dallarına bakar. Habersiz yakalayamadığın sürece kendisini bakışlardan kaçıran çok kent vardır Filide gibi. Kentler ve Ad 3. Benim için Pirra, bir koyun yamaçlarına yerleştirilmiş evleri, yüksek pencereleri, yüksek kuleleri olan bir kadeh gibi kapalı, ortasında kuyuya benzeyen derin bir meydanı, meydanın ortasında bir kuyusu olan bir kent oldu uzun süre. Hiç görmemiştim onu. Hiç gitmediğim, sadece adından yola çıkarak düşlediğim birçok kentten birisiydi. Öfrozya, Odile, Margara, Getilla, Pira bu kentler arasındaydı. Her biri aklın gözleri için nasıl birbirinden farklıysa o da öyle farklıydı her birinden. Bir gün geldi, yolculuklarım Pira'ya götürdü beni. Oraya ayak bastığım o an düşlediğim her şey unutulmuştu. Pira neyse o olmuştu. Alçak ve dalga dalga kıyının bir kum tepeciğinin arkasına gizlendiğinden, denizin kentten görünmediğini, yolların uzun ve dümdüz uzandığını, kereste yığınları ve hızarların bulunduğu geniş boşlukların birbirinden ayırdığı alçak evlerin aralıklı kümelendiğini, rüzgarın hidrolik pompaların fırıldaklarını döndürdüğünü sanki hep biliyormuşum gibi geldi bana. O andan beri Pira adı belleğime hep bu görüntüyü, bu ışığı, bu vızıltıyı, sarımtırak bir toz bulutunun kapladığı bu havayı getirir. Pira adının anlamı bu. Başka bir anlama da gelemezdi zaten. Aklım görmediğim ve de göremeyeceğim birçok kentle dolu hala. Bir figürü, bir parçayı ya da imgelenen bir figürün kör edici ışığını beraberinde getiren adlarla. Getilla, Odile, Öfrozya, Margara. Kuyunun etrafındaki kapalı meydanıyla kuyunun üzerinde yükselen kent de hep orada. Ama ne onu bir adla çağırabiliyorum artık, ne de bambaşka anlama gelen bir adı ona nasıl verdiğimi hatırlıyorum. Kentler ve Ölüler 2. Yolculuklarımda Adelma'ya kadar hiç uzanmamıştım. Karaya çıktığımda hava kararıyordu. İpi havada yakalayarak iskele babasına bağlayan doklardaki denizci, askerliğimi birlikte yaptığım ölmüş birine benziyordu. Toptancı balık halinin kurulma saatiydi. Yaşlı bir adam deniz kestanesi dolu bir sepeti bir arabaya yüklüyordu. Onu tanıdığımı sandım. Başımı çevirdiğimde dar bir sokakta kaybolmuştu. Ama daha ben çocukken yaşlı bir adam olan, bu yüzden de canlılar arasında olması imkansız o balıkçıya benzediğini anlamıştım. Kafasına çektiği örtüsün altındaki kıvrılmış yerde yatan bir hummalının görüntüsü alt üst etti beni. Ölümünden birkaç gün önce babamın da gözleri sararmış, sakalları tıpkı o adamınki gibi uzamıştı. Hemen çevirdim başımı. Kimsenin yüzüne dikkatle bakmaya cesaret edemiyordum artık. Düşündüm. Eğer Adelma yalnızca ölülere rastlanan, düşümde gördüğüm bir kentse bu düş korkutuyor beni. Eğer Adelma canlıların yaşadığı gerçek bir kentse, benzerliklerin yok olması, insana müthiş bunalım veren yabancı yüzlerin belirmesi için onlara ısrarla bakmayı sürdürmek yetecek. Her iki durumda da onlara bakmakla inat etmemek en iyisi. Pazarcının biri lahanayı terazide tartıyor ve bir kızın balkondan uzattığı ipin ucunda sallanan sepete yerleştiriyordu. Kız aşk yüzünden delirip canına kıyan köyümdeki kızın aynısıydı. Pazarcı kadın başını kaldırdı, ninemdi. Düşündüm, yaşamda bir an geliyor, tanıdığın insanlar arasında ölüler canlılardan çok oluyor. Ve beyin başka bir yüz hatlarını, başka ifadeleri kabul etmeye yanaşmıyor. Rastladığı bütün yeni yüzlere eski izlerin damgasını vurup her birine en uygun maskeyi buluyor. Damacana ve variller altında iki büklüm tek sıra merdivenleri çıkıyordu hamallar. Yüzlerini çuval kukuletalar örtüyordu. Şimdi kafalarını kaldıracaklar ve tanıyacağım onları diye sabırsızlık ve korkuyla düşünüyordum. Yine de gözlerimi ayırmıyordum onlardan. Bakışlarımı bir an için sokakları tıkış tıkış dolduran kalabalığa doğru çevirsem, uzakta beliren, kendilerini tanıtacaklarmış gibi, beni tanımak istiyorlarmış ya da beni tanımışlar gibi bana dikkatle bakan, beklenmedik yüzlerin üstüme üşüştüklerini görüyordum. Kim bilir, her birinin gözünde belki ben de ölmüş birine benziyordum. Adelma'ya yeni gelmiştim ve onlardan biriydim bile. Onların tarafına geçmiştim. Gözlerden, kırışıklıklardan, yüz buruşturmalardan oluşan dalga dalga kalabalığa karışmıştım. Düşündüm. Belki de Adelma, ölürken gelinen ve herkesin tanıdığı kişileri yeniden bulduğu bir kent. Demek ben de ölüyüm. Şunu da düşündüm. Demek öbür taraf tatsız bir yer. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.